Ayrım 25.
Sayfa 236. O ihtiyarcık bana hep kötülüklerden korunduğum, sakınıldığım duygusunu verirdi. Oysa annemizin bizleri koruması, nasıl söyleyeyim, ürkütücüydü değil mi? Bilmem. Akaretlerdeki evin önünde duran cenaze arabasını görür gibi oluyor Emine. Tabutun baş ucundaki namaz örtüsü güzel bir Bursa ipeği, dört yanı el ayası eni kadar iğne oyasıyla süslü. Anneannesinin giriş kapısının önüne dizdiği terlikler çevreye saçılmıştı. Kimse o gün ayakkabı çıkarmayı düşünmüyordu. Evin güneş almaz yanlarında ıssız, küflü boşluklar bu telaşlı giriş çıkışın arasızlığına karşın yine de değişmemişlerdi. Tekir Sarman onca insandan ürküp önce merdiven altına sinip beklemişler, sonra tüyleri diken diken sokağa fırlayıp bir daha geri dönmemişlerdi. Gazetelerdeki büyük ölüm ilanlarının dedelerinin adam akıllı önemli bir subay olduğunu belirtmeye çalışan uzun anlatımını yeniden anımsamaya çalışıyordu. Annelerinin, teyzelerinin başsağlığı kabul ederken ki elde hazır o mendillerini, kırpışan gözlerini, uçları inmiş dudak çizgilerini görür gibiydi. Ne güzel düzgün ütülenmiş ak patiska mendillerdi onlar. Sen çok tanıyamadın anneannemizi. Başka türlü bir kadındı. İşte oraya gitmeyi istiyorum. Eh bir oyun bu Seçil. Belki sorumsuzluğu arama oluyor. Buradaysa koca ve çocuklar. Varlıklı da olsa bir yaşamayı düzenlemek. Sana anlatacağım o geceyi. Niçinini anlattıkça belki sen anlarsın. Bu işe iki kez giriştim ben biliyorsun. Bir erte gün içinde. Kör olayım ki içim parçalanıyordu onu görmedikçe. Sen anlayamazsın, öylesine aşık olduğunu sanmıyorum. Yüreğim ağzımdaydı. Duyarlığımdan kendimi bile sakınıyordum. Ne sevgiydi o öyle, neydi? Seçil Erzurum'daki kör olayım ki yinelemesine dönmüştü. Emine, dinen yağmurun duyulmaz sesini duymak isterce bakınıyor, Haydar'ın anca ellerinden tutabildiği Haydar'ın, o da bir durum gerektirmişse, geçen sıcaklığı damarlarına taşıyor, yüzünü arıyor, dostluk dolu, durgun, güvenli gözlerini arıyor. Bu trenç kotu nereden buldun Haydar diyor ama aldatıcı bir şey. Körükler mörükler oysa tiril tiril üşüyorsundur, içim titriyor seni üşür düşündükçe. Ablam benim diyor Haydar, çok büyüttün işi. Ben Kars'ın soğuğuna alışmışım. Sizin İstanbul'unuzun en büyük soğuğu bana bahar havası. Ayaklarım sağlam, daha ötesini düşünmek gereksiz. Epeydir Birgitta'ya bakışını sevmiyordum onun. Emine çantasını karıştırmaya girişiyor. Seçil'i görmemeli. Ertegün Üsteğmen'in hüzünlü ağzını, kar kümelerine batarken olduğundan daha geniş görünen yapısını anmaya çalışıyor. Şimdilerde hangi rütbelere yükseldiğini, içkisini nedenle artırdığını, duygularını ne yönde kabalaştırdığını, aldırmazlığın boşalttığı beyninin güzel alımlı erkek yüzünü nasıl anlamsızlaştırdığını düşünüyor. Olmuş bitmiş abla. Hem konuşup bir karara mı varacaksın? Anlatacakların seni yeniden üzecek. Oysa tansiyonun daha anca bugün yoluna girmiş. Kararlar almayacağım. Ben sana baştan açıkça korkağım dedim. Kadınlığımın tadını varlıklı olursam çıkarabilir, yaşayabilirim sandım. Yanılma burada başladı. Kendimden sıkılıyorum bir yıl var ki. Çocuklarım güzel oyuncaklar gibi. Birgitta geldiğinde eniştene dişiliğinin kokusu var bu kızın demiştim. Bunu söylerken de ürkmedim. Öf, düşünmeyi bile unutmuşum. Yalnız buğulu bir şeyler duyuyorum. Sıkıntı ya da sevinç gibi. Buruntu sanki boynuma ulaşıyor, içim sarsıyor. Mutsuzluk kuşku yok budur. Kör olayım ki kendimi bilmeden saatlerce aynanın önünde oturup kendime bakıyorum. Kendime gelince güzelliğime gururlanıp seviniyorum. Son aylarda iyice değiştim. Seyrettiğim ben başka yabancı biri oluyor sanki. Vücudumdan, yüreğimden öz suyum boşalıp beni ıssız tek başıma koyuveriyor. Aynadakine diyorum. Bugün ne var? Kimleri hayran edeceksin? Leylim yine ne derdi bize? Nereden çıkardın o adı abla? Çok geriye gidiyorsun. Unutmalıydın oraları. Yorgunluk bütün bunlar. Dinlenince bitecek. Ne demişti Leylim yine? Derdi çeken ağuyu içen bilir. Emine üşüyor. bu kadarına hazır değil. Bu olağanüstü kukla güzelin böylesine sahicileşmeye yönelmesi, o çocukça yemine dönüvermesi, kör olayım ki davranışlarını güçleştirecek. Saat kayışını çeviriyor. Evet, Erzurum'da çok şey öğrenmiştik diyor Emine. Şimdi son yıllarda daha da değer kazandı onlar. Gördüklerimiz yani Erzurum, Leylimli'ne, Kiraz, onları anlamak. Onları anlamak o kadar kolay mı? Elbette değil Seçil. Bir karara, bir sonuca varmayacaksak geçmişi konuşmayalım derim. Seçil yine ilk gençliğindeki zeki pırıltılı kız olup çıkıyor. Dudakları yer yer kurumaya yüz tutmuş. Anlatmalıyım, dinlemelisin. O gece davetten dönmüştük. Adam akıllı eğlenmiştim, içkiliydim. Hemen sızdım. Neden sonra uyandım? Yanımda yoktu. Ne garip. Onun Birgitta'nın yanında olduğunu hemen anladım. Kocamı kıskanmayı öylesine istiyordum ki hiçbir kıpırtı yoktu içimde. Başka erkekleri de düşündüm. Sanki adamlar kartondan yapılmışlardı. Ben de onların arasında etten, kandan arınmış, sessiz kurgulanmış bir taş bebek gibi geziyordum. Onları birlikte görürsem duygularım belki dirilir dedim. Ne de olsa kocamdır. Ayaklarımın ucuna basarak Birgitta'nın odasına yürüdüm. Hani hatırlar mısın senle bir ara değirmenimden mektupları okumuştuk. Ben daha önce, sen daha sonra. Bizim evdeki birkaç kitaptan biriydi o. Nereden nereye deme. Her yanım didik didik, toparlayıp düzenleyemiyorum kafamı. Akıllı ortanca, ablanı hoş gör. Seni günlerce, günlerce bekledim. Emine yüreğini sıkan acımayı görmezlikten gelemeyeceğini kesinlikle anlamıştı. Ablası yaşamanın dışına ne zaman düştüğünü el yordamıyla da olsa araştırıyordu. Değirmenimden Mektuplar kitabının sararmış sayfalar arasındaki kurutulmuş yaprakları düşündü. Birlikte ne çok sevmişlerdi o kitabı. Şimdi ise düşünürken geriye pek az şey kaldığını anlıyordu okuduklarından. Belki bir hasat, ağaçlar ya da pınarlardı anılardan yansıyanlar. Onlar da bir eski zaman fotoğrafının silinmeye yüz tutmuş uçuk kalıntıları gibiydi. Tek çarpıcılık fotoğraf kağıdının güneş ışıklarını yitirmemesiydi. Evet, hepimiz okumuşuzdur o kitabı. Bizim elektro gitarlı Kubilay bile. Emine toparlanmasına yardımcı olur umuduyla hafif alaycılığına kaymıştı. Kubilay da telgraf çekmiş bana Emine. Annem işte sınavlarını bırakıp gelmeye kalktı da Kubilay ben engel oldum dedi. Evet, Kubilay'ımızın binlerce rahatlığını öğretmen annemiz bilgileriyle kanat gerer. Bana bardağı uzatır mısın? İlk kez sayende suyun tadını alıyorum. Değirmenimden mektuplardan bir bölümü yaşıyordum sanki yatak odamda. Karanlığın içindeyim. Açacağın kapının ardından ilk yaz tarlaları, ovaları, kırları uzayacak. Ben de küçük genç kız Seçil olacaktım. Kocam ve Birgitta ne etsem yok oluyorlardı. Deliriyor muyum diye düşündüm. İzmir'deyim. Yok, bir oyundu bu, biliyordum. Tüller, ipek çarşaflar, duvarları kaplayan giyim dolapları, Chanel 5'lerden, ipek milyon düğümlü İsfahan halılarından kurulu yatak odamdaydım. O karanlığa kapımı açtığımda göreceğime inandığım katran karası bir deliğin ucundaki güneşle denizin sarı bir top gibi ışıdığı noktaya varayım diyordum. Karanlıkta kocaman karyolamda oturup, üstelik gözlerimi de sıkıca yumdum. Daha kara, daha kara olsun da her yan. Işık birden çıngıl çıngıl patlayacaktı. Emine, kör olayım ki yaşamaktı tutmaya çalıştığım. Boğazımda hıçkırıklar birikiyordu. Sevincimden ağlayacaktım. Kocam mürebbiyenin yanındaydı, biliyordum. Emine, anlatamıyorum ki ama duyuyorum. Farkındayım, söylediklerim yetmiyor. Denizi duydum desem inan. Ağır ağır göğüs geçirip kabarıyor, sonra iniyordu deniz. Hemen oralarda birini tutmak, sevmek, sarılmak istedim. Bilmediğim, görmediğim bir adamı. Ama kadın gibi değil, kardeş gibi yahut daha farklı. Susturma beni, dinle. Tam deşilmişken sonuna gidelim. Alışılmadık bir saatte uyanmıştım. Kurgum bitmişti. Yenisine kurmaya kimse el atmadan kanlanan, canlanan gövdem bölünüp bölünüp saçılıp fırlıyordu dört yöne. Ne biçim şeyler değil mi? İşte öyle oluyordum. Sonra kalktım. İstediğim arınmışlığı bulmak için yürüdüm. Oda kapımı yavaşça açtım. Bilirsin kapılarımız hiç ses yapmaz. Sonra yumuşacık geçtim arayı. O kapıyı da açtım kırmızı gece lambasının altında. Kocamla Birgitta çift sırtlı tek insan olma durumundaydılar. Birgitta'nın kalçalarının yaygın sarışınlığı kızıl ışıkta eriyor dalgalanıyordu. Gülünç bir töreni izlerce kıpırtısız bekledim. Sanırım yüreğim de pek çarpmadı. Odamda düşünürken daha sahici saydığım şeyler, gördüklerime bakarken bana çok uydurma geldi. Sevişme buydu demek. Gülünçtü bence. Gülünç diyorsam inan gülünçtü. Kocam benimle nasılsa onunla da öyleydi. Aynı sesleri çıkarıyordu. Kalçalarının oynayışı hızlandıkça Birgitta'nın gözleri aralanıp göz akları görünüyordu. Bu istekli uğraşıya benim de aynı erkekle defalarca katıldığım geceler geliverdi aklıma. Birgitta'yla karıştım, o oldum birden. Kendimi öylesine çirkin, zavallı buldum ki kurulu düzenin, çocukların, annemin, babamın, bu düzeni toplumda saygılı kılan her şeyin niye böyle başka türlü olmadığını düşünmeye çalıştım. Yok, istediğim sonucu bulamadım. Çekilip odama gitmeye, bu erkekle kadını birbirlerinin tadını çıkarma sarhoşluğunda rahat bırakmaya karar verdiğimde Birgitta duruşunu başka bir hıza geçmek için değiştirirken gözlerini açtı. Beni orada gördü. Öyle garip bir bakışmaydı ki bizimki. Şimdi bile oradaymışça tam tamına görüyorum gözlerimizi. Ardımızda televizyon alıcısının masası. Birgitta'nın yerlere saçılmış iç çamaşırları vardı. Bakışlarımız burun buruna gibi yakınlaştırmıştı bizi. Erkek durumdan habersiz, soluk soluğaydı hala. Ben bir süre daha kıpırtısız bekleyip sonra kapıyı örttüm. Birgitta düş sanmış olamaz beni. Bakışındaki o tepkisiz şaşkınlık düş sanan birininki gibi değildi. Odama döndüm, yastığımı el yordamıyla düzelttim. Kat kat tüllerin, ipek brokar perdelerin kıyısından dışarıya baktım. Issızlık bozulmamıştı daha. Bol yıldızlı bir geceydi. Epeydir uyku ilacı alıyordum. Uyumama yetecek kadarını alıp yarınki işleri düşünerek dalıp gitmeyi denedim. Öylesine her zamanki gibiydim ki bu birden beni irkitti. Korktum. Çok korktum kendimden Emine. Nasıl anlatayım bilemiyorum. Her yanım çözüldü. Yorgun düştüm. Yaşlanıverdim. Neydi bana olanlar? Kocamın başka bir kadınla çiftleşmesindeki gülünçlük, yaşamımızın da bütünüyle gülünçleşmesi gibi geldi bana. Sonra evlilikleri. Annemden babamdan bu yana bildiklerimi düşünmeye çalıştım. Epeydir okumuyorum biliyorsun. Moda olduğundan sözü edilmezse ayıp kaçacak kitaplara bakıyorum yalnız. Konuşmaya giriştiğimde anlatma gücüm duyduklarımı sınırlar oldu. O zaman duygularımdaki kolaylık kilitlenip anlatmada beni zora sokmuyordu. O gece sarsılanların içimdeki kargaşası söz bulma gücümü zorladı benim. Hayvansı bir çırpınma, arama, karabasan içindeydim sanki. Üstümden kabuk kabuk kalkan katlar beni eski kendimle çırılçıplak baş başa bırakmıştı. Buna hazır değildim ki. Akaretlerde unuttuğum için kanıyor, can evimden bir şeyler sökülüyordu. Kendimi öldürmeye kalktığımda artık bitecek diyordum. Acılara karşı acemilikle direnemezdim, anla beni. Oysa her şeyin değiştiğini bir anda görüp anlam veremeyişimden korkup yorulmuştum. Kendimi yok etmek, yorgunluktan kaçmak, gülünç bulduğum şeylerle dolu her günkü gibi bir sabahın başlamasına son vermek için ilaçları avuçlayıp aldım. Yatıp uyudum. Uyanmamak kör olayım ki sandığım kadar korkunç değil. Emine, ölüm buysa eğer, ne var ki yaşamak çok daha zor. Yine de sana kendimi istediğimce anlatamadım. Acı duymak değildi kaçma nedenim. Hiç duymayışın ürküntüsüydü elimi kolumu bağlayan. Nasıl söylesem? Biliyorum. İnan ki çok iyi anlattın, biliyorum. Neyi anlattım Emine? O bölük pörçük konuşma neyi açıklayabildi sana? Öğreneyim nedir bütün bu yaptıklarım? Yaşama hızına ara verdin diyelim doktor bey gibi. Seni sana anladığımca anlatamam. Hem yararı yok. Kocana gelince ondan boşanmayı düşünmüyor musun? Seçil başını çevirip pencereyi görmeye çalışmıştı. Birden çıkıveren ikindi güneşinin puslu aydınlığı doluyordu içeri. Emine Seçil'in ölümü seçmesinin ağır kıyıcı anlamından sıyrılıp gevşiyor, ölüm sanki bir rastlantı niteliğine bürünüyordu. Seçil'in yavaşça yatağın içine kaydığını görüp sıkıntılı isteksiz doğruldu. Yardım edeyim Seçil yatacaksan, iyice yerleş sırtın ağrımasın. Boşanma işini sordun. İsterdim uygun bir şey söylemek ya cevabım yok. Kocamdan boşanmam için öfke, kıskançlık gibi bir şeyler duymalıyım. Ufacık bir gücenme, kırılma bile duymuyorum. Tam boşaltıldım. Yarın ya da öbür gün yüzlerce rahatlığın hazırladığı eve döneceğimden kuşkun yok. Çevreye yayılmasına da engel olmuşlardır olayın. Bu işimi daha da kolaylaştırıyor. Doğru yapmışlar. Ben korkarım işte o kadar. Ara sıra düşününce işte hiç iyi olmuyor. Yok, benim yaşadığım çevrenin insanları salt kendilerini ve onlara benzeyenleri savunurlar. Ben de artık onlardanım. Kocamdan ayrılıp ne yapabilirim sanıyorsun? Duygusuzca bağlı olduğum bu adamı niye bırakayım? Ne iş yaparım? Hangi havaya girebilirim? Bu kez daha kesinlikle biliyorum. Yaşamayı, sokaklarda, alanlarda, insanların her türlüsünün görülebileceği yerlerde yaşamayı artık bilmiyorum. Battaniyeden bozma paltoları giyenler iki durumdan birini seçiyorlar sanırım. Geziye gideceğiz. İsviçre'nin tertemiz sokaklarında, uygar insanların arasında, eski bakımlı binaların soylu sessizliğinde yürüyüp mağazalarını gezeceğim. Oyalanacağım, dalgınlaşacağım, tembelleşeceğim. Mutluluk ne Emine? Söylesene bana. Anlatmaya çalışayım kendimce Seçil. Çünkü mutluluk soyut bir şey değil. Senin için çizilen yolda ara sıra tökezlemen olağan, tam bulduğun yerin insanı oluyorsun gittikçe. Eski birikimlerin arada baş atınca bunalıma dönüşüyor. Hiç düşünme, dünyada birkaç milyonun elinde hala ayrıcalıklar var. Sen mutluluğu sordun, ben de sana uygununu anlatamadım değil mi? Boş ver, aramızda iletişim bundan çok kurulamıyor, bundan sonra da hiç kurulamaz. Beni sevmiyorsun, oysa çaresiz anlarımda sen Erzurum, Karlar, Ertegün, kör olayım ki onun aşkı, yüreğimin canlılığı, onun beni ilk öpüşü, o öpüşün asla silinmeyen çocuk kafamdaki eşsiz izi, anneannem. Kapının açıldığını işittiklerinde aralarındaki konuşma konudan kaymış kopuk kopuk sürüyordu. Eniştesiydi gelen. Törensel bir davranışa bürünmüştü. Seçil kayıverip uzanmıştı yatağa. Yüzünü kaçırmak isterce yan döndürmüştü. Emine bu tutumun ne anlamı içerdiğini anlayamamıştı. Odadan kesinlikle uzaklaşmak isteğiyle dolmuş, olayların dindiğini, kısa zamanda İstanbul'a dönmenin yollarını araması gerektiğini geçirmişti aklından. Gerçi boykot sürüyordu. Tartışmalarda, çatışmalarda tutucuların ağır bastığı hukuk fakültesiyle öteki fakülteler öğrencileri arasındaki ayrımın açıkça ortaya konmasından ötürü girişimler sertleşmişti. Bazı hukuklu öğrencilerin ilericilere katılma isteklerini engellemeye çalışarak bunu dayak atmaya dek götüren delikanlıları düşünmeye başlamıştı. Burada işi yoktu Emine'nin. Seçil'in her yıl Emine'den daha da uzaklaşması, dağılan varlığı ancak bu son olayla yenilenmiş, pekişmiş, Emine'yi birden geri verdiği acılı etkilerle bağlamıştı. Şimdi ise iki kardeşin son ve gerçek yakınlaşması olan o güne eniştesi ve bakışları gelip giriyordu. Büyü geçmişti. Eniştesi şaşmaz ölçülüğüyle Emine'nin elini her zamankinden uzunca tutarak sıkmıştı. Eniştesinin dikdörtgen saydam bir kutuda taşıdığı orkidelerin büküntülerine, mordan cam mavisine uzanan soğuk renklerine, fışkırmış tüylü duyargaçlarına baktığında bir etobur yaratık görüyormuşça tiksinmişti. Orkidelerin gösterişli kutusunu porselen gece lambasının yanına koymuştu eniştesi. Değer değmez kırılabilir bir nesneye gösterilmesi gereken abartılmış özeniyle Seçil'e eğilmişti. Karısının sık sık kırptığı gözlerini görmezlikten gelerek alnını öpmüştü. Düzgün erkek ensesinin yumuşak ak gömlek yakasından taşan gürbüz ölçülü görünüşüne, yüzünün uyumlu dış çizgilerine karşın adamın yakışıklılığını eksiltenin ne olduğunu araştırmıştı Emine. Bu, matematiksel denebilecek soğuk ölçülüğün yaşamasızlığındandı kuşkusuz. ''Epeydir berabermişsiniz Seçil'le.'' ''Evet.'' Seni çok istiyordu Emine. Bak nasıl da açılmış toparlanmış görür görmez. Teşekkür ederiz geldiğin için. Çok teşekkür ederiz. Eniştesi nelerin konuşulduğunu araştırıyordu bakışlarıyla. Karısı baldızına hangi coşkularına yenik düşüp neler anlatmıştı bilmeye çabalıyordu. Kişiliğini başkalarına sunarken istemeyeceği yakınlıkların kurulmasını kolayca engelleyen davranışlara sahip eniştesi saklılığına karısı aracılığıyla baldızının ne denli el attığına bakıyordu. Emine sıkıntıyla ilgisizlik karışımı bir devinmeden sonra ''Annemi bir bulayım'' deyip kalkmıştı. Annesi ilk konuşmaya çıktıklarındaki yerdeydi. Yüzü toparlanmış, saçları dışa doğru kabartılmış, düzgün aralıklarla dağıtılmıştı. Ortanca kızına o yeni edindiği, duruma uygun saydığı alçak gönüllülükle kalkıp yönelmiş ''Neler konuştunuz kim bilir değil mi?'' demişti. ''Seni nasıl bekliyordu bilsen Seçil?'' Hiç. Biraz şuradan, biraz buradan, biraz eskilerden. Hangi eskilerden? Ne olabilir ki anne? Sizin de bildiklerinizden, çocukluğumuzdan. Şimdi enişte bey geldi, beraberler. Artık sanıyorum bir bizimki daha böyle bir şeye girişmez. Kocasını bağışlamış mı? Öfkeli değil ki kocasına. Sanırım pek bir şey görmüş de sayılmaz. Ben de aynı şeyi söyledim eniştene. İnanmak istemedi adam. Sonra da zaten ne görmüş olabilir dedi. Desene eniştem iyice ipin ucunu kaçırmış başta, bocalamış. Siz üzülmeyin. Şimdi adam akıllı desteğe almış kendini. Adam sözcüğünü öyle bir anlama bulanıp söylüyor ki annesi kıpırdamaya başlıyor. Emine enişten seni sever de sayar da biliyorsun. Onca işe burnunu soktun da hoşgörüyle karşılıyor o. Gençtir diyor. Düşün bize karşı daima savunuyor seni. Ablansa her gelişinde seni koyacak yer bulamaz. Hele bir defasında arkadaşınla da gelmişsin ben görmedim. Yani biraz değer falan bilsen diyorum. Hangi arkadaşınmış o? Size bile sözünü etmeyi unutmamışlar. Siz erkeklerle de arkadaşlık ediyorsunuz ya, edilmez falan demiyorum. Sizinki daha ilerice, kızlarıymış gibi pek içli dışlı oluyor. Ya sizin yok muydu o ülkücü dönemlerinizde? Erkek arkadaşlarınızı kızlardan ayırıyor muydunuz? Hani siz bizim örnek alacağımız cumhuriyetin ilk kuşaklarıydınız? Burası yeri mi çocuğum? Ah Emine ah, biz hep senin iyiliğini isteriz. O erkek arkadaşından falan kötü söz etmediler eniştenle ablan. Aa bakın bu fena işte, beğenmişlerse inanın üzülürüm. Arkadaşım pek üzülmez gerçi, bazı şeylerden kesinlikle uzaktadır. Yapacağıyla edeceğiyle doludur Haydar. Seçil ablası çaya kalmaları için diretip oturtmayı da başardıktan sonra Haydar çevresine bakınmaya başlamıştı. Resimden hoşlanıyorsunuz diyor Seçil'e. Ne iyi, Emine sanatları toptan reddedecek neredeyse. Ben bu devrimcilik işinin bize kalıt burjuva sanatlarını sevip sevmemeyle olan ilgisini anlamıyorum. Burjuvazi kendi çağında çok büyük bir devrimi başarmıştır. Seçil yüzü kaygılı, kendini beğendirme isteğiyle yüklü, geldiklerinden beri alabildiğine yalınlaşan bir tutum içinde. Emine ile Haydar'ı karşılarken makyajlı değil miydi? Gerçi o usta işi boyanması hiç de bayağılık taşımazdı ya, yine de dudaklarını toz toz yalımlanan saydam göz kapaklarını ne ara temizlemişti.